Ayrım 3.
Tüketici sınıfının bol miktarda et içeren beslenme düzeni için ödediği bedel, zenginlik hastalıkları olarak adlandırılan hastalıkların, kalp rahatsızlıkları, felç, göğüs ve kolon kanserleri neden olduğu yüksek ölüm oranlarıdır. Dünyada tüketici sınıfının yüksek oranda yağ içeren beslenme düzeninin bedelini ödemektedir. Hububat, yoksul ve orta gelirli sınıflarda olduğu gibi tüketici sınıfının da beslenme düzeninde temeldir. Fakat tüketiciler hububatın kendisini yemez. Bu ürünlerle hayvanlar beslenir, sonra da bu hayvanlardan elde edilen et, süt ve yumurtalar tüketilir. Bu dönüşüm işlemi yetersizdir. Çünkü hayvanlar hububatın yalnızca bir kısmını yenilebilir ürünlere çevirmektedirler. Örneğin ABD'de yenilen her bir kilogram sığır etinin üretilmesi 5 kilogram mısır ve soya fasulyesi yemini gerektirir. Bunun sonucunda et yiyen sınıfın beslenmesi dünyadaki ekilebilir toprakların yaklaşık 1/4'ünde yetiştirilen hububatın %40'a yakınına mal olmaktadır. Tüketici sınıfı tüm dünyada üretilen hububatın böylesi büyük bir bölümünü kullanarak kendisini bu üretimle bağlantılı olan erozyona uğramış topraklar, tükenmiş su kaynakları, gübreler ve haşere ilaçları ile kirletilmiş akarsular gibi çevre rahatsızlıklarından fazlasıyla sorumlu hale getirmektedir. ABD'de her bir kilogram sığır etinin üretilmesinde çoğu yemleri sulamak için kullanılan 3000 litreden fazla su ve gübre ile diğer çiftlik ihtiyaçlarını üretmek için 2 litreye denk gaz yağı kullanılmaktadır. Neyse ki sağlıkla ilgili endişeler şimdiden tüketici sınıfının dikkatini kırmızı etten kümes hayvanlarına doğru yöneltmektedir. Örneğin Amerikalılar artık sığır etinden daha fazla kümes hayvanı eti yemektedirler. Bu ekolojik bir artıdır. Çünkü tavuklar her bir birim et için %40 daha az yem tüketirler. Uzun vadede çevrenin korunması, et tüketimine kesin sınırlamalar getirilmesini gerektirecektir. Tüketici sınıfı, dünyanın kaynaklarıyla uyumlu bir beslenme düzeni için hububatla beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin yarısını ya da daha fazlasını tüketmekten vazgeçmek zorunda kalabilir. Endüstri dünyasında et üretiminin fazlasını kısıtlamak için çalışan düzinelerce kuruluşa yönelik olan halk desteği, böyle bir geleceğin mümkün olduğuna ilişkin bir umut vaat etmektedir. Washington DC'deki gıda ve sağlık politikası için halkın sesi gibi sağlık savunucuları, hükümetin et üretimini artıran beslenme tüzüklerinin ve tarım politikalarının yenilenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Hem ABD'de hem de Avrupa'da hayvan ve yem üreticilerinin şu anda tüm tarımsal ödeneklerin yarısından fazlasını aldığı sürece tarım politikalarının yenilenmesi özellikle önemlidir. Öte yandan Doğal Kaynakları Savunma Kurulu gibi çevreci gruplar ABD'nin batısındaki kamu arazilerinde bulunan otlaklara verilen ödenekleri hedef almaktadırlar. Ayrıca Kaliforniya'daki Dünyayı Kurtarma ve Birleşik Krallık'taki Vejetaryen Topluluk gibi hayvan haklarını savunan grupları tüketici sınıfını daha az et yemenin yararları konusunda eğitmektedir. Tüketicilerin beslenme düzeninin diğer çevresel bedelleri ne yediğimizden daha çok yediklerimizin bize ulaşmadan önce olanlardan kaynaklanmaktadır. Tüketim toplumunda yiyecek ve içeceklerin işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve saklanması dünyaya yük olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Örneğin ABD'de tüketici besin zincirinin bütünü tüm enerjinin %17'sini kullanmaktadır. Bu oran çiftlik hayvanlarının üretimi için %3, diğer türlerdeki tarım için %3, gıdaların işlenmesi ve paketlenmesi için %6 ve nakliye, satış, dondurma ile besinlerin pişirilmesi ve daha sonra bulaşıkların yıkanması için de %5 olmak üzere çeşitli düzeylerde ortaya çıkar. Yeterli düzeyde yapılan bu işleme ve paketleme biçimi, gıdaların bozulmasını ve kirlenmesini önlemektedir. Fakat tüketici sınıfında, ıvır zıvırla beslenen sınıfta, bunların çoğu gereğinden fazladır ve insanları beslemenin ekolojik yükünü arttırmaktadır. Dondurulmuş gıdaların üretilmesi için kullanılan enerji, genellikle tazelerinin üretilmesi için gerekenden 10 kat daha fazladır. Ne yazık ki tüketici sınıfının eğilimi, ki bu şüphesiz kadınlar çalışmak için evin dışına çıktıklarında erkeklerin ev işlerinden bazılarının üstlenmekteki başarısızlıklarından kaynaklanır, taze gıdalar yerine dondurulmuş gıdalar kullanmak yönündedir. 1960'ta Amerikalıların yediği patatesin %92'si tazeydi. 1989'da ise çoğu Fransız usulü kızartma olmak üzere taze patatesle neredeyse eşit miktarda dondurulmuş patates tüketmişlerdir. 1987'de Japonya'daki mağaza sahipleri buzdolaplarını her hafta 300 ton soğuk ya da dondurulmuş pizza ile doldurmuş, 80'lerde Batı Avrupa'da kişi başına düşen dondurulmuş gıda satışları iki katına çıkmıştır. tüketici sınıfına yönelik olarak hazırlanan gıdaların paketlenmesi için çok miktarda metal, cam, kağıt, karton ve plastik harcanmaktadır. ABD'de kullanılan alüminyumun üretilmesi en yoğun enerjiyi gerektiren metalin 1/4'ü konserve kutularını oluşturmaktadır ve bunların yaklaşık olarak yarısı toprağa atılmaktadır. Aslında ABD 7 ülke dışındaki tüm ülkelerin her tür amaçlı kullandığından daha fazla alüminyumu konserve kutusu şeklinde atmaktadır. Japonya'da meşrubat kutuları alüminyumun en hızlı genişleyen kullanım alanıdır ve oluklu kartonların yarısı işlenmiş gıdaların paketlenmesinde kullanılmaktadır. Ağırlık olarak ölçüldüğünde gıda ambalajları ABD'deki kentsel katı atıkların 1/5'ini, 80'lerin sonunda kişi başına yılda 130 kilogram oluşturmaktadır ve hacim olarak ölçüldüğünde de çok daha büyük bir oran elde edilir. Ambalajların çoğu tamamen göz boyamaya yöneliktir. Bir hafta dayanan domatesler ve yeşil biberler, bir yüzyıl boyunca dayanan polistiren ve plastik kaplarda satılmaktadır. Ayrıca eğilim daha az değil, daha fazla paketlenmiş gıdalara doğrudur. Tek bir örnek vermek gerekirse, Packaging adındaki bir derginin araştırmasına göre, orta yaşın üzerindeki yalnız yaşayan Amerikalılar, 1990'da %18 oranında haftada en az 3 defa tek kişilik paketlenmiş gıda kullanırken, 1991'de bu oran %27'ye yükselmiştir. Paketlenmiş gıdaların dünya çapında artan tüketimi, belki de en açık şekilde içecek endüstrisinde görülmektedir. Tüketici sınıfı tek kullanımlı kaplarda bulunan bira, soda, şişe suyu ve diğer hazır ticari içecekleri giderek daha fazla içmektedir. Tuhaftır ki musluk suyunun en saf ve ulaşılabilir olduğu yerlerde bu suyun içecek olarak kullanımı azalmaktadır. Şu anda musluk suyu endüstrileşmiş ülkelerdeki içeceklerin genellikle yalnızca 1/4'ünü oluşturmaktadır. Olağanüstü bir örnek olarak ABD ele alındığında 1990 yılında kişi başına düşen alkolsüz içecek tüketimin 182 litreye ulaşırken dünya ortalamasının yaklaşık olarak 7 katı su içiminin 141 litre olduğu görülür. Diğer bir deyişle, Amerikalılar artık mutfak musluğundan içtikleri sudan daha fazla soda içmektedirler. Alkolsüz içecekler dünyada fırtına gibi esmektedir. Uluslararası tüketim, 1980'de 64 milyar 330 mililitrelik porsiyondan, 1990'da tahmini olarak 85 milyara çıkmıştır. Bu artışın büyük bölümü iki firmanın, ürünlerini dünya üzerindeki tüm ülkelerde satan PepsiCo Limited ile Coca-Cola Company'nin kendi aralarındaki ateşli rekabeti sayesinde gerçekleşmiştir. Özellikle Coca-Cola, işletme gelirlerinin %80'ini ABD'nin dışından sağlayan dünya çapında bir şirkettir. Bir ticaret dergisi olan Adweek, bu markanın başarısından öylesine etkilenmiştir ki, bu ürünün dünya çapındaki pazarlamadaki uzmanlığını iki sayfalık bir bölümde Hitler'in, Lenin'in, Napolyon'un ve bir kola şişesinin resmini yayınlayarak övmüştür. Manşette ise, içlerinden yalnızca birisi tüm dünyayı ele geçiren bir sefer yaptı yazısı yer almaktadır. Şirket, ürünleri için sınırsız pazar görmektedir. Coca-Cola Genel Müdürü Donald Ray Roy şöyle söylemektedir. Endonezya'yı, ekvator üzerinde 180 milyon nüfuslu, 18 yaş ortalamasına sahip ve alkolün Müslümanlık dinince yasak olduğu bir ülkeyi düşündüğümde cennetin neye benzediğini bildiğimi hissediyorum. Alkolsüz içecek kutuları atılmak yerine yeniden doldurulsaydı, dünya çapında böylesi bir pazarlama hiçbir ekolojik zarara neden olmazdı. Kendi içinde hiçbir içecek doğa için özellikle tehlikeli değildir. Önemli olan içeceklerin ne şekilde paketlendikleridir. Dünyanın yoksul ve orta gelirli sınıflarını satın aldığı az miktardaki bira ve alkolsüz içeceğin neredeyse tamamı depozitolu şişelerdedir. Ve içtikleri çay benzeri şeyler de en düşük düzeyde paketlenmiştir. Kuru biçimde nakledilmektedir ve yerinde hazırlanmaktadır. Bunun aksine tüketici sınıfı susuzluğunu giderek daha fazla miktarlarda kullanılıp atılan kutulardaki içeceklerle gidermektedir. Dünya her yıl en az 200 milyar şişe, teneke kutu, plastik kutu ile kağıt ve plastik bardak yapıp atmaktadır. Tek başına Tetra Pak şirketi, en büyük çok katlı kağıt, folyo ve plastik içecek kutusu üreticisi, 1989 yılında tüm dünyada 54 milyar kutu yapmıştır. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'nın büyük bir bölümünde neredeyse tamamen kullanılıp atılan kutular yer almaktadır ve bunların kullanımı 1980 yılında ticari içeceklerin %30'u kadar iken 1987 yılında artan ticari içecek sayısının %70'i kadar yükselmiştir ve Japonya'da da hızla artmaktadır. Japon tüketiciler çaylarını ve kahvelerini bile artık daha büyük bir oranda tek kullanımlı kaplarda içmektedir ve 1990 yılında kişi başına yaklaşık 80 kap kullanılmıştır. Tüketici sınıfı aslında gıda ambalajlarının büyük bölümünden memnuniyetle kurtulabilir. Pek çok yerdeki usanmış bireyler şimdiden rahatsızlıklarını ifade etmektedir. Birleşik Krallık'taki Kadınlar Çevre Derneği kısa bir süre önce paketlemek bir tür çalmaktır adlı bir kampanya düzenleyip üyelerini alışveriş arabalarını doldururken gıdalardaki fazla ambalajları yırtmaya davet etmiştir. Şurası açıktır ki ambalajdan ne kadar az üründe kullanılırsa o kadar çok yarar sağlanabilir. Örneğin pek çok üçüncü dünya ülkesinde olduğu gibi Nikaragua'da da mahalle bakkalından meyve suyu almak isteyen aileler yanlarında bir sürahi götürmektedirler. Depozitalı alkolsüz içecek şişeleri çevrecilerin son yıllarda akıllara durgunluk verici bir zafer elde ettiği Avrupa'da bir geri dönüş süreci geçirmektedir. 10 yıldan uzun bir zaman önce Danimarka'daki gruplar ambalajsız tüketime son noktaya koyup kullanılıp atılabilen bira ve alkolsüz içecek kaplarının kullanımına ulusal bir yasak koydurmayı başarmışlardır. Gerçekten de ülkedeki her bir içecek kabı yeniden doldurulmaktadır. Finlandiya, Almanya, Hollanda ve Norveç'te yiyecek ve içecek ambalajlarının yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü arttırmak yolunda hızla ilerlemektedir. Tüketici sınıfının yaşadığı pek çok yerdeki eylemciler, kaplar için bir defa kullanılmanın yeterli olmadığı felsefesini yaymaktadırlar. Örneğin, Yeni Zelanda'da üç büyük çevre grubu, kısa bir süre önce kullanılıp atılan plastik kavanozların kullanılmaya başlanmasına kadar, neredeyse ülkedeki tüm sütü taşıyan depozitolu cam süt şişelerin kullanılmasını sürdürmek için, "Şişelerimizi kurtarın" adında bir kampanya başlatmıştır. Zengin beslenme düzeni, uzun mesafe nakliyesine bağımlı olduğu için de ekolojik bir fatura çıkartmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca farklı ürünler üreten küçük çiftlikler yerlerini tek ürün veren mega çiftliklere bırakmış ve nakliye ücretleri tüketicilerin gelirlerine oranla düşmüş, böylece de besinler pazarlanmak üzere daha önceleri hiç olmadığı kadar uzak mesafeleri taşımıştır. Bugün Kaliforniya, yüksek bir enerji maliyetiyle ABD'nin taze besin üretiminin %40'ından fazlasını sağlamaktadır. Bir demet marulun Kaliforniya'dan New York'a taşınması yetiştirilmesinden 3 kat fazla enerji gerektirmektedir. Tipik bir Amerikan yiyeceğinin tek lokması çiftlikten yemek tabağına gelinceye kadar 2000 kilometre yol almaktadır. Amerikalıların içtikleri su bile bugün daha uzun mesafeler kat etmektedir. Artan şişe suyu tüketimi genellikle musluktan akan sudan daha saf olmayan suyun yük taşımacılığının en verimsiz enerji kullanan yolu olan kamyonla taşınmasını gerektirmektedir. Hatta bu suyun bir kısmı da okyanus ötesine taşınmaktadır. 1989'da Amerikalılar 190 milyon litre ithal su satın almışlardır. Birleşmiş Milletler tarafından güvenli su ve temizlik 10 yılı olarak adlandırılan 80'lerin büyük ironilerinden birisi, 1 milyardan fazla insana güvenli içme suyu sağlamak üzere yapılan uluslararası yardım programları fon yetersizliği yüzünden başarısız olurken, dünyanın her yanındaki tüketici sınıfı üyelerine ürünü ulaştıran Perrier'in elde ettiği olağanüstü ticari başarıdır. Gıda satışları da gıdanın kat ettiği mesafeyi uzatacak şekilde değişmiştir. Her türden alışverişin daha büyük marketlerde yoğunlaşması araç kullanımını arttırmıştır. Amerikalıların 1969'da kat ettikleri tüm yolun %2'si gıda alışverişi dahil olmak üzere alışveriş yapmak için kat edilirken 1983'te bu sayı %13 olmuştur. Hala dünyanın büyük bölümünde hakim olan mahalle manavları, fırınları ve kasapları ABD'de yıllar önce ortadan kalkmıştır. Şimdi ise bunların yerine geçen süpermarketler yerlerini hipermarketlere bırakmaktadır. 80'lerde süpermarketlerin sayısı 1/10 oranında azalmış, ortalama zemin alanı yarısı kadar artmış ve depolanan gıdaların sayısı 2 katına çıkarak 30 bine ulaşmıştır. Öte yandan özellikle paketlenmiş ve işlenmiş yiyecekler üzerinde duran marketlerde hipermarketler arasında açılan boşluğu doldurmakta gecikmemiş, 1980'den bu yana sayıları yarısı kadar artmıştır. Uzak hipermarketler ile arada kalan marketler arasında kutuplaşan gıda satışının net etkisi hem araç kullanımını hem de hazır gıda tüketimini artırmak olmuştur. Tüketici sınıfını besleyen erzak hatları dünyayı çevrelemektedir. Bu hatlar büyük şehir süpermarketlerinden Filipinler'deki ekim alanlarına, Amerika'daki tahıl tarlalarına, Afrika'daki otlaklara ve Hindistan'daki baharat çiftliklerine açılmaktadır. Kuzey Avrupalılar Yunanistan'dan gelen marulları yemektedir. Japonlar tonlarca Avustralya deve kuşu eti ve uçak yüküyle Amerikan kirazı tüketmektedir. Amerikalıların yediği üzümün 1/4'ü 7000 kilometre uzaktan, Şili'den ve içtikleri portakal suyunun yarısı da Brezilya'dan gelmektedir. Avrupalılar Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uzak yerlerden meyve almaktadır. Tüketici sınıfının masalarını süsleyen çiçekler bile çok uzaklardan gelmektedir. Avrupalıların kışlık erzağı Kenya'daki çiftliklerden uçakla getirilirken Amerikalılarınki de Kolombiya'dan getirilmektedir. Dünyadaki bu erzak hatları, ters düşükleri dünya ekosistemler üzerine silinmez izler bırakmaktadır. Malezyalı çiftçiler, tüketici sınıfı için şeker yapılacak olan kakaoların üzerine, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımını yasak kimyasal maddeler olan lindan ve aldirin sıkmaktadırlar. Amerikalı, Avrupalı ve Orta Doğulu tüketicilere ihraç etmek için sığır yetiştirilmesi, Güney ve Orta Amerika'daki milyonlarca hektarlık yağmur ormanının ortadan kalkmasındaki sebeplerden birisi olurken, Botswana'daki Avrupa için sığır eti üreten ticari çiftlikler, ülkedeki göç eden antilop sürülerinin büyük bölümünü ortadan kaldırmıştır. Kıyı ekosistemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Karayipler'deki San Lucia'da bulunan muz ekim alanları, adanın tropik orman alanının büyük bölümünün yerini almış ve küçük çiftlik sahiplerini tepelere doğru sürmüştür. Onların yakıp yıkarak ürün yetiştirmeleri ise toprağın akıntı yönünde aşınarak kıyıdaki deniz bitkilerini kuma boğmasına sebep olmaktadır. Fiji'de bulunan 4000 hektarlık mangrove ormanı, tarım alanına dönüştürüldüğünde verimsizleştiği halde, yerini Avrupa topluluğuna kaynak olan şeker ekim alanlarına bırakmıştır. Mangrovlar, bitki ve hayvan yaşam biçimlerinin çok verimli bir şekilde yetiştiği hafif tuzlu su bataklarıdır. Bu yaşam biçimleri denize akan tatlı sudan besinleri süzerler, kıyı bölgelerini erozyondan korurlar ve yavru balık ve kuşlar için korunaklı bir fidanlık oluştururlar. Tropik ülkelerin kıyıları boyunca yapılan karides ve kabuklu deniz ürünü yetiştiriciliği dünyanın mangrov ormanlarını yok etmektedir. Örneğin, Ekvador Cumhuriyeti bir zamanlar Pasifik kenarında uzun bir mangrov kemeri ile sınırlanmış durumdaydı. Ülkenin gerçekte 177 bin hektar olan mangrovlarının 100 bin hektar gibi büyük bir bölümünde bugün çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Japonya'ya satılan karidesler üretilmektedir. Endonezya, Panama ve Filipinler'de kıyı ormanlarını ihraç edilmek üzere üretilen karidesler uğruna hızla kaybetmektedir. Öte yandan kıyıdan uzakta değerli balık türleri insafsızca elde edilmeye çalışılmaktadır. Büyük okyanusta yaşayan ve Japonların çok sevdiği mavi yüzgeçli ton balıkları yok olmaya doğru gitmektedir. Sayıları 1970'te yaklaşık 250 milyon iken 1990'da 20 bine kadar düşmüştür. Aynı şekilde ABD'de 80'lerde görülen jazun tipi lekeli kırmızı balık modası da Meksika körfezindeki yumurta döken balık popülasyonlarını tehlikeye atmıştır. Bazı endüstri ülkelerinde uzun mesafeli gıda nakliyesi akımı ile mücadele eden topluluklar, şehir sakinlerinin içinde yaşadıkları çevreye bağlı oldukları duygusunu güçlendirerek, yerel çiftçilerle olan bağlantıları yeniden arttırmak için yaratıcı yöntemler bulmaktadırlar. Üçüncü dünya ülkelerinde yaygın olan semt pazarları, endüstrileşmiş ülkelerde bir rönesans yaşamaktadır. Massachusetts eyalette 60'tan fazla semt pazarı kurmak üzere 70'lerin sonlarından bu yana yakın çevre ve küçük çiftlik grupları ile çalışırken, bunların New York eyaletindeki sayıları 80'lerde 10 kat yükselmiştir. Semt pazarları, tarla ile yemek masası arasındaki mesafeyi kısaltmakta, bu şekilde de enerji tasarrufu sağlamakta ve paketleme ihtiyacını azaltmaktadır. Ayrıca bu pazarlar genellikle gıda israfını da 1/5 oranında düşürmektedir. Çünkü bir süpermarketin steril koridorlarında görseler almayı reddedecekleri, alışılmışın dışında bir biçime ve boyuta sahip ürünleri çiftçilerden satın almak insanları memnun etmektedir. Aynı amaçla Minnesota'daki St. Olaf ve Carleton Üniversiteleri ile Arkansas'taki Hendrick Üniversitesi kafeteryaları öğrencilerin yürüttüğü çevre araştırmalarını izleyerek yerel çiftliklerden alışveriş yapmaya başlamışlardır. Japonya'daki Saikatsu Kulübü Tüketici Kooperatifi, yerel satın alma ve paylaşım grupları aracılığıyla 170 bin aile ile daha geniş çapta bağlantı kurmakta ve bu ailelerin yüzlerce ürünü binlerce çevreye duyarlı üreticiden ve organik çiftliklerden satın almalarını koordine etmektedir. 1965'te kurulmuş olan kulüp, bugün üyelerinin yaşadığı topluluklarda düzinelerce merkezi sahiptir ve buralarda organik yiyeceklerden çocuk bakımına kadar çeşitli hizmetler vermektedir. Ulusal Demir Yolu Yolcuları Derneği, Association of Railroad Passengers, uzun mesafe kamyon taşımacılığına saldırmakta, ABD Kongresi'ni kamyonlara diğer otoyol kullanıcıları pahasına yardım eden ve enerji verimi yüksek olan demir yolu taşımacılığını dezavantajlı duruma getiren yakıt vergilerini yeniden düzenleme konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. Tüm bu yollarla gıda eylemcileri ve tüketim toplumunun diğer üyeleri, dünyanın orta gelirli sınıfını besleyenlere benzer yerel erzak hatlarını canlandırmak için çalışmaktadırlar. Eğer dünyadaki tüm insanlar tüketici sınıfının et, aşırı paketlenmiş ve işlenmiş yiyecek ve içecekler ve çok uzak mesafelerden nakledilen özel besin maddelerinden oluşan bir beslenme düzeni uygulasalardı, yalnızca yiyecek ve içecekler için, aynı derecede büyük miktarlarda doğal kaynakla beraber şu anda tüm amaçlar için kullandığımızdan daha fazla enerji kullanırdık. O zaman da dünya çapında yiyecek ve içecek yenileme sistemlerinin en büyük hedefi yoksulları ve orta gelirlileri tüketici sınıfına yükseltmek değil, bu üç grubu birbirine yaklaştırmak olurdu. Orta gelirli sınıftan bol miktarda yerel olarak yetiştirilmiş ürün ve temiz içme suyundan oluşan bir menü. Tüketici sınıfından küçük, çok randımanlı buzdolapları, gelişmiş ocaklar ve yıkanmak için sıcak su gibi teknolojiler gelirdi. Böyle bir yakınlaşma daha sağlıklı bir gezegende yaşayan ve daha sağlıklı insanlar yaratabilirdi. 6. Bölüm. Ulaşım ve Çevre. Endüstri çağından önce talihli ve talihsiz olan kişilerin seyahat ettikleri hızlar arasındaki fark, yalnızca atlarla insanların ortalama yürüyüş hızları arasındaki fark kadardı. Zenginler ata binmekteydi, yoksullar ise yürümekteydi. Bu iki ayrılma durumu yüzyıllarca sürmüştür. Fransız felsefeci Paul Valéry'nin bu yüzyılın başlarında yazdığı gibi, Napolyon, Yul Sezar'dan daha hızlı yolculuk etmiyordu. Fakat bu kategoriler geçtiğimiz yüzyıllar boyunca hızla artmıştır. Zenginler atlardan trenlere, oradan da otomobillere ve jet uçaklarına geçtikçe maksimum hız yakıt ihtiyacını artırarak yükseltmiştir. Yoksullar hala yaklaşık olarak her zamanki hızlarında yürümektedir. Fakat zenginler hızlarını bir atın hızı olan saatte yaklaşık 10 kilometreden bir jetin hızı olan saatte 1000 kilometreye kadar yükseltmiştir. Zenginlerin tarihsel gelişimi dünyadaki ekonomik sınıfların ulaşım modelleriyle pek paralel değildir. Yürüyen yoksullar bisiklete, trene ve otobüse binen orta gelirli sınıf ve otomobil kullanan tüketici sınıfı. Son olarak tüketici sınıfının en zengin üyeleri de dünya jet sosyetesini oluşturmaktadır. Bu merdivende oluşan her bir üst basamakla birlikte çevre, yakıtların yarattığı hava kirliliğinin verdiği zarardan daha büyük bir zarar görmektedir. Yürümek ve bisiklet kullanmak gerçekten hiçbir ekolojik zararı sebep olmaz ve kişinin en son yediği yemek dışında hiçbir yakıt gerektirmez. Şehir içi seyahat için otobüsler, metrolar ve tramvaylar bir kişiyi bir kilometre uzağa götürmek için özel arabaların kullandığından kabaca 8 kat daha az enerji kullanmaktadır. Uzun yolculuklar için ise trenler ve otobüsler ticari jetlerin 10'da 1'i ve özel uçakların 28'de 1'i kadar enerjiye gereksinim duymaktadır. Yürüyen yoksulların elbette çok az hareket kabiliyeti vardır. Bunların pek çoğu doğdukları yerin 100 kilometreden daha uzağına asla gitmezler. İşlerine kolayca varamayarak, okula gidemeyerek, sağlık kliniklerine ulaşamayarak, şikayetlerini hükümet dairelerine iletemeyerek ya da büyüyen seyahat tecrübeleriyle ufuklarını genişletemeyerek ulaşım eksikliği tarafından ciddi şekilde engellenmektedirler. Bu insanlar antlardaki ıssız, rüzgarları açık bir vadi olan kuşların nehri, Pilkomaya gibi yerlerde yaşamaktadırlar. Kerpiç kulübeleri arasındaki büyük arazileri yürüyerek geçmek, bu topraklarda yaşayan koyun çobanları ve kendi geçimlerini ancak sağlayan çiftçiler için hayatta kalmayı bir mücadele haline getirmekte ve toplumsal ziyaretlerini nadir kılmaktadır. Özellikle içindeki orta gelirli sınıf, kısa seyahatlerde bisiklet kullanmaktadır. Kilometre hesabıyla bisikletler herhangi bir araçtan daha ucuzdur ve 3. dünya ülkelerinin çoğu yerinde fiyatları 100 dolardan daha düşüktür. Yapıları gereği hafif olan bisikletlerin üretilmesinde az miktarda malzeme kullanımına ihtiyaç vardır ve basit olmaları da onarımlarını oldukça kolay hale getirmektedir. Hintli bisiklet tamircileri ülkenin her yerinde caddelerin köşelerine birer hasır yayıp üzerine birkaç alet koyarak tezgah açmaktadırlar. Demir yollarının bulunduğu yerlerde orta gelirli sınıf uzun yolculukları tren ile yapmaktadır. Örneğin, Hindistan'daki ve Çin'deki demir yolu sistemleri her gün işlerine giden ya da ürünlerini pazara taşıyan milyonlarca kişiyi taşımaktadır. Bu demir yolu sistemleri tüketici sınıfına kalabalık ve yetersiz görünebilir. Fakat düşük maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu sistemler oldukça iyi işlemektedir. Orta sınıfın bunun dışındaki ulaşım otobüsler, yük arabaları, kamyonlar, modifikasyondan geçirilmiş olan cipler ve düzinelerce diğer geçici araç yoluyla sağlanmaktadır. Bu trenlerin ve otobüslerin çoğu bugün endüstri ülkelerinde kullanılan modellerle karşılaştırıldığında savurgan, kirliliğe yol açıcı ve tehlikelidir. İçlerinde kenarlara tutunan düzinlerce insanın bulunduğu otobüsler Lagos, Karachi, Guatemala City ve yüzlerce diğer şehrin caddelerine siyah mazot dumanı vermektedir. Fakat toplu halde ele alındığında bu modası geçmiş araçlar bunlara eşdeğer özel arabaları filolarından daha az kirliliğe yol açan ulaşım sistemleridir. Ve orta gelirli sınıfın iş yerlerine, okullara ve alışveriş merkezlerine karşılayabilecekleri ücretlerle ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bunun aksine tüketici sınıfı dünyadaki tüm insanların atmosfere zarar vermeden ve büyük toprak alanlarını asfaltla kaplamadan kullanamayacağı ulaşım biçimleri olan özel otomobilleri ve jetleri kullanmaktadır. Tüketici sınıfının üyeleri olan bizler neredeyse tüm dünyanın kullandığı kadar araç kullanmaktayız. 1988'de kişi başına düşen araba kullanımı Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da 4000 kilometreyi aşarken, verilerin sağlanabildiği gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen otomobil kullanımı 1000 kilometre düzeyinde ya da bunun altındaydı. Bisiklet ve demir yoluna dayalı mükemmel ulaşım sistemiyle Japonya kişi başına 2510 kilometre ile bu ikisi arasında kalmaktaydı. Bakınız tablo 6.1. Kişi başına düşen otomobil kullanımı 1988. Bazı ülkelerin verileri daha önceki yıllara aittir. İlk söylenen ülke, ikincisi otomobille seyahat. Kişi başına düşen araç kilometresi. ABD 8870. Batı Almanya 6150. Birleşik Krallık 4730. İtalya 4030. Japonya 2510. Arjantin 1000. Polonya 710, Güney Kore 210, Tayland 190, Kamerun 120. Kuzey Amerika ve Avustralya'daki hemen hemen her evde bir araba bulunmaktadır. Ve Batı Avrupa'daki evlerde de bu oran büyüktür ve giderek artmaktadır. Japonya'da ise bu oran 1970'te %20 iken 1988'de %72'ye fırlamıştır. Otomobil sınıfı Batı Avrupa'da ve Güney Kore, Brezilya gibi yeni endüstrileşmekte olan ülkelerde de hızla genişlemektedir. Tüketici sınıfının en üst tabakalarında aileler evlerine ikinci arabaları eklemektedirler. Şimdiden Fransa'daki evlerin 1/5'inde ve Amerika'dakilerin yarısında en az 2 araba vardır. Gerçekten de ABD'de yeni yapılan evlerin 2/3'ünde 2 araba için garajlar yer almaktadır. Dünya çapında otomobil endüstrisinin en büyük pazarlama başarısı makineleri kültürel ikonlara dönüştürmüş olmasıdır. Fransız düşünür Roland Barthes şöyle demektedir: bugün arabalar büyük gotik katedrallerin neredeyse aynısıdır. Bilinmeyen sanatçılar tarafından tutkuyla tasarlanan ve kullanım açısından olmasa bile görüntü olarak bunları tamamen sihirli nesneler olarak değerlendiren, tüm insanlar tarafından tüketilen bir çağın mükemmel yaratısı. Yüksek performansa sahip araçların bu özel vasıflara nadiren ihtiyaç duyan şehirler arasındaki popülerliğinde otomobil pazarlayıcıların sembolü malın kendisinden daha önemli hale getirme konusundaki becerileri açıkça görülebilir. Japonya'da ve Hindistan'da genç iş adamları bir yan özelliğe sahip Range Rover'lar ve Jeep'ler ile bir arazi görüntüsü vermektedirler. ABD'de araba satın alan kişiler yakıt içen, yüksek güce sahip motorlar aramaya başlamışlardır. 1982'den bu yana Amerikan arabalarının otoyol hızına ulaşmaları için geçen ortalama zaman her yıl azalmaktadır. Amerikalı şehir sakinleri de yakıt ekonomisi açısından binek arabalarına oranla %25 daha pahalı olmalarına rağmen eskiden olmadığı kadar fazla sayıda pick-up satın almaktadırlar. 70'lerin başından bu yana bu tür hafif pick-up'ların otomobil satışları içindeki payı 3 katına çıkmıştır ve bugün bunlar yollardaki tüm özel araçların %18'ini oluşturmaktadır. Avrupa yollarını önceden yalnızca Kuzey Amerika'da görmeye alışık olduğumuz büyük arabalar doldurmaktadır. 80'ler boyunca Japonya'da seri otomobiller olan BMW'lerin satışı 10 katına çıkmıştır. Tekrarlanan felaketlerin sorumluluğunu ister lüks ister küçük arabalar kullanıyor olalım, her iki şekilde de otomobil kullanan bir sınıfın üyeleri olarak her birimiz paylaşmaktayız. Sahip olduğumuz 450 milyon araç, her yıl trafik kazaları sonucu meydana gelen çeyrek milyon ölümden, fosil yakıtlardan ortaya çıkan dünya karbon yayımlarının en az %13'ünden ve hava kirliliğinin, ses kirliliğinin ve asit yağmurlarının daha büyük bir bölümünden doğrudan sorumludur. Binek otomobiller için gereken yakıt, dünya petrol tüketiminin 1/4'ünden fazlasını oluşturmaktadır ve bunların üretilmesi de ek bir enerji gerektirmektedir. Bu yakıtın topraktan pompalanması, arandığı bölgelerdeki ekosistemleri tehlikeye atmaktadır. Petrol şirketleri bir yandan kolay ulaşılabilen alanlarda kuyu açarken, bir yandan da Alaska tundrası ya da Ekvador yağmur ormanları gibi uzak vahşi alanlarda ya da denizin açıklarında giderek daha fazla kuyu açmaktadır. Öte yandan petrolün rafine edilmesi, enerji yoğunluğu açısından ABD üretim endüstrileri arasında ilk sırada ve toplam kirlilik yayım açısından da 4. sırada gelmektedir. 1990'da tipik bir Amerikan arabasının yapımında 1000 kilogram demir, çelik ve diğer metallerle 100 kilogram plastik kullanılmaktaydı ve bu da otomobil endüstrisini ülkenin başta gelen metal tüketicilerinden birisi ve önemli bir plastik kullanıcısı haline getirmekteydi. Metal ve plastik üretimi, petrol üretimi gibi yüksek olumsuz etkiye sahip girişimlerdir ve enerji yoğunluğu açısından ABD üretim endüstrileri arasında metal ikinci, plastik ise beşinci sırada yer almaktadır. Metal üretimi aynı zamanda toplam kirlilik yayımı açısından da üçüncü sıradadır. Arabaların sebep oldukları kirliliğin ve tükettikleri kaynakların yanı sıra bunlara yer bulmanın da toprak üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. ABD'de yollar, park yerleri ve arabalara ayrılan diğer alanlar şehir alanının yarısını işgal etmektedir. Bütün ülkedeki asfalt, Georgia eyaletini kapladığından daha fazla alanı kaplamaktadır. Otomobilin hakim olduğu her yerde asfalt toprağın üzerini kapatmaktadır. Tarlalar, park yerlerine ve ormanlarda karayollarına dönüşmektedir. 1970-1988 yılları arasında ABD devlet otoyol sisteminin büyük bölümü tamamlandıktan çok sonra Kuzey Amerika'daki asfaltlanmış yollar %61 oranında uzamıştır. Aynı dönem boyunca Batı Avrupa asfaltlanmış yolların uzunluğunu 2 katından fazlasına ve Japonya'da 5 katına çıkartmıştır. Arabalar aynı zamanda şehirler yayıldıkça, kamu ulaşımı köreldikçe ve banliyö alışveriş merkezlerinin sayısı arttıkça toplumları ve günlük yaşamın özelliklerini yeniden biçimlendirmektedir. İş yerleri bile dağınıklaşmaya başlamıştır. Örneğin San Francisco Bay bölgesinde oturanların yalnızca yarısı yaşadıkları kentte çalışmaktadır. Özel arabanın sağladığı büyük hareket kabiliyetinin insanları zamandan tasarruf ettirmek yerine onları gidebileceği uzaklığı arttırmak gibi mantığa aykırı görünen bir etkisi vardır. Örneğin 80'lerin sonlarında zaman kullanımı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, arabaların çok fazla bulunduğu ABD ile neredeyse hiç araba bulunmayan Sovyetler Birliği arasında evden iş yerine ortalama gidip gelme süreleri açısından çok az fark bulunduğunu ortaya koymuştur. Sovyet vatandaşları her durumda yarım saat boyunca ya yürümekte ya da otobüse binmekte, uzak banliyölerde yaşayan Amerikalılar ise aynı süre boyunca araba kullanmaktaydı. Günlük yolculuk ve mesafelerinin uzatılmasının kaçınılmaz sonucu olarak işe, okula ya da sinemaya toplu taşıma araçlarıyla gitmenin neredeyse imkansız oluşu Kuzey Amerika'da ve Avustralya'da görülmektedir. Böylece arabaların teşvik ettiği yayılma onları vazgeçilmez hale getirmektedir. Toplu taşımanın hala yaygın olduğu Japonya'da bile otomobilin etkisi hissedilmektedir. Restoranlar, oteller ve diğer turistik tesisler tren istasyonlarından uzağa ve otoyolların yakınına doğru kaydığı için tren ile tatile çıkmak giderek güçleşmektedir. Tüketici sınıfı için iş ile ev arasında gidip gelirken geçen daha fazla zaman, daha fazla yayılma ve giderek kötüleşen kalabalık, arabada geçirilen daha fazla zaman anlamına gelmektedir. Çalışan Amerikalılar bugün haftada 9 saatlerini direksiyon başında geçirmektedir. Bu, evden uzak evler sayılabilecek araçları daha rahat hale getirmek için araba üreticileri seçimlik aksesuarlara yönelmektedir. ABD arabalarının 1960'da %50'sinde havalandırma cihazı varken bugün %92'sinde vardır. Havalandırma cihazı bir arabanın iklim değişikliğine etkisini 3'te 2 oranında arttırmaktadır. Atmosfere ozona zararlı kloroflorokarbonları vermektedir. 90'ların sonuna kadar kompakt disk çalarlar büyük olasılıkla yeni arabaların çoğunda bulunacaktır. Fırınlar ile telefonlar da pek fazla uzakta olmayabilir. Bu gidişin mantıksal sonucu, otomotiv analizcilerinin araba kozası olarak adlandırdıkları, sürücülerin dört tekerleklilerini, kahve makineleri, faks cihazları, televizyonlar ve modern bir evin diğer küçük aletleri donanmış birer elektronik kozaya dönüştürmeleri olgusunda açıkça görülmektedir. Otomobil sınıfının en üst basamağında daha uzağa, daha hızlı giden ve çevreye herhangi bir gruptan daha fazlasına mal olan Dünya Jet Sosyetesi'nin üyeleri oturmaktadır. Hava yoluyla seyahat fevkalade artmaktadır. Yolcu sayıları 80'lerin sonlarında yıllık %5 oranında artmış ve bu 10 yılın sonunda dünyadaki havayolu şirketleri yılda 1 milyardan fazla bile satmaya başlamıştır. 1990'da yolcular hava yolu ile 1.8 trilyon kilometre yol kat etmiştir ki bu insanların 1950'de kat ettiğinin 52 katıdır. Bu seyahatlerin büyük bölümü düzenli yolculukları hava yolu ile yapmayı maddi olarak karşılayabilen küçük bir grup tarafından yapılmıştır. Örneğin iç hatlardaki uçuşların %41'ini yalnızca 4 milyon Amerikalı yapmaktadır. Hava yolu ile seyahat araba kullanımının bile çevreye dostmuş gibi görünmesini sağlamaktadır. Jetler her yolcuyu 1 kilometre taşımak için arabalardan %40 oranında daha fazla yakıt kullanmaktadır ve hava yolu ile seyahatlerin büyük bölümü araba yolculukları pahasına değil, tren ve otobüs yolculukları pahasına gelmektedir. Dolayısıyla da uzun mesafe yolculuklarının en az enerji tüketen biçiminin yerine en fazla olanını koymaktadır. Uçaklar karada insanların soluyabileceği yerlerde pek fazla hava kirliliğine sebep olmasalar da daha yüksek irtifalarda çok fazla kirlilik oluşturmaktadırlar. Uçaklar dünya çapında fosil yakıtlarının ortaya çıkardığı karbon yayınlarının yaklaşık olarak %3'ünden sorumludur. Ve diğer yayımlar onların küresel ısınmadaki sorumluluğunu büyük ölçüde arttırabilir. İsviçreli kimyager Robert Egle gibi Avrupalı araştırmacılar, uçakların seyir yüksekliğinde açığa çıkardıkları azotun iki tehlikeli zincir reaksiyonu harekete geçirdiğine inanmaktadır. Bunlardan birincisi, troposferde kötü ozon yaratmaktadır. Bu kötü ozon, bu katmanda etkili bir sera gazıdır. Ve ikincisi de, stratosferdeki iyi ozonu yok etmektedir. Bu iyi ozon, bu katmandaki zararlı UV ışınlarına karşı dünya için bir kalkan görevi yapmaktadır. Uçak ile seyahat, özel araba ile seyahat gibi kaynak kullanımı ve çevreyi kirletmesi açısından öyle yoğundur ki, dünyadaki tüm insanların jet sosyete gibi uçtuğu bir gelecek hayal gibi görünmektedir. Bunun aksine, orta gelirli sınıfın bisikletlerin, otobüslerin ve trenlerin son teknolojilerle güncelleştirdikleri ve buna ek olarak arabalar ile uçakların nadir kullanımı sağlandığı takdirde, herkes için çevre açısından güvenli ulaşım mümkün olabilecek gibi görünmektedir. Bu ulaşım şekilleri, kaynak kullanımları açısından tutumludur ve insanları gidecekleri yere uygun şekilde ulaştıracak kadar da hızlıdır. Otomobil bağımlılığının azaltılması, elbette şehirlerdeki dağınık yerleşim biçiminin de tersine dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Çünkü kent sakinlerinin işlerinin pek çoğunu yürüyerek ya da bisikletle halletmeleri için iyi planlaşmış, sıkıştırılmış topluluklara ihtiyaçları vardır. Çevre üzerinde olumsuz etkisi az olan ulaşım alternatifi birkaç şehir için şimdiden ulaşılabilir bir hedeftir. İsveç'in Stockholm kenti yürümeyi, bisiklet kullanmayı ve uzun kış süresince ülkenin bir ucundan diğer ucuna kayak yaparak ulaşmayı teşvik edecek şekilde planlanmıştır. Park alanları boyunca uzanan yaya yolları şehrin üzerine kurulu olduğu pek çok adayı çevrelemektedir ve Stockholm'un ticari bölgesi bisiklet yolları, geniş kaldırımlar ve yaya yolları ile süslenmiştir. Otobüsler başkent boyunca süratle ilerlemektedir ve ulusal otobüs ve tren istasyonu kentin merkezindedir. İnsanlar işlerini yalnızca yürüyerek ve bisiklette değil, aynı zamanda kentin düzinelerce kanalı ve su yolu boyunca Eskimo balıkçı kayıkları ile de gidip gelmektedir. Otomobile bağımlı Kuzey Amerika'da Portland ve Toronto, 20 yıldır şehrin yayılmasını kontrol altına almak, insanları arabalarından dışarı çıkartmak ve otobüs ve trenle seyahati yaygınlaştırmak için yapılan çalışmalara sahne olmuş ve bu çalışmalarda hava kalitesi ve şehir ruhu konusunda kayda değer sonuçlar elde edilmiştir. Stockholm gibi bu şehirler, otomobilin toplumsal hayat için bir nimet olmaktan çok bir engel olduğunu sergilemektedir. Yine de tüketici sınıfının ulaşım sistemini arabalar ve uçaklardan bisikletlere, otobüslere ve trenlere doğru kaydırmak radikal bir öneridir. Ancak yoğun ve iyi örgütlenmiş bir toplumsal baskı bu türden genel değişiklikleri beraberinde getirebilir. Neyse ki daha şimdiden dünya çapında binlerce kişi bu mücadeleye girmiştir. Bu insanların sayıları milyonlarla ölçüldüğü zaman değişiklik hızla gerçekleşecektir. Bazıları kampanyayı sessizce bir örnek olma yoluyla öncülük ederek katılmaktadır. Massachusetts eyaletinin merkezi Boston'da bir lisede fizik öğretmeni olan Mark Skinner 1991'de arabasını satmıştır ve şu anda işe gitmek için her gün 13 kilometre boyunca bisiklet kullanmaktadır. Tüketici sınıfında bulunan daha milyonlarca kişi de arabaya sahiptir. Fakat arabalarını bırakıp işe ya da başka yerlere giderken yürümekte, bisiklet kullanmakta ya da toplu taşıma araçlarına binmektedir. Bazı eylemciler Maryland eyaletinde bir ulaşım planlamacısı olan ve 80'lerin başında kullanılmış bisikletleri ABD'den 3. dünya ülkelerindeki sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere göndermek üzere bir organizasyon başlatan Michael Röplagel'ı örnek almaktadır. Röplagel'ın aracılık ettiği ulusal kampanya, hibe edilen 7000 bisikletin paketlenip Orta Amerika'ya, Haiti'ye ve Güney Afrika'ya gönderilmesini, oralarda bisiklet mağazalarının açılmasına yardım edilmesini ve 3. Dünya ülkeleri hükümetlerine düşük enerjili ulaşım stratejileri konusunda bilgi verilmesini sağlamıştır. Ulaşım reformcuları, ekonomik bir eğilimle genellikle araba sürücülerinin lehine olan ulusal vergi yasalarından şikayetçidirler. Birleşik Krallık'taki dünyanın dostları, binlerce İngiliz şirketinin çalışanlarına şirket arabası verdikleri için aldıkları vergi indirimine karşı bir kampanya yürütmektedir. Başka gruplarda, yerel ya da bölgesel düzeylerde çalışmaktadırlar. Örneğin, Birleşik Krallık'taki yerel FOE şubeleri, şehir konseylerine araba trafiğini azaltmak için kesin planlama hedefleri belirlemeleri konusunda baskı yapmaktadırlar. Güney Afrika'daki Johannesburg kentinden Myra Alperson, otomobil sürücülerini yolları bisiklet sürücüleriyle paylaşmak üzere eğitmek gibi konuları teşvik ederken, Colorado eyaletine bağlı Boulder'dan Nancy Dutka'da, Kendisi yaya hakları konusunda öyle fazla mücadele etmiştir ki sonunda devlet kendisine ulaşım planlarını insan gücüne dayalı seyahate uygun olacak şekilde gözden geçirmek üzere meclis avukatı olarak görevlendirmiştir. Havayolu ile seyahatin azaltılmasında İsveç, endüstri dünyasında önde gelmektedir. 1989'da ülkedeki uçaklar açığa çıkardıkları her bir kilogram hidrokarbon ya da azot oksit için 12 kron, 2 dolar vergiye tabi tutulmaya başlanmıştır. Bazı değişimciler mesajlarının duyulması için yasal sınırları bile zorlamaktadırlar. Edmonton'lı Tucker Gumburg, trafik sıkışıklığı içinde sokak tiyatrosu yaparak Kanada'yı boydan boya dolaşmaktadır. Gumburg, bir gaz maskesi takıp beyaz bir steril giysi giyerek sürücüleri, kirlilik biletleri kesmektedir. Rio de Janeiro'dan Ricardo Neves ise sonucunda şehir idarecisinden ana caddelere bisiklet yolları yapılacağı sözünü aldığı bir kampanya düzenlemiştir. İdare uygulamada gecikince Neves ile arkadaşları bu işi kendileri üstlenip katılımcıların bisikletle girdiği biking denilen bir gösteri sergilemiş ve sokaklara korsan bisiklet yolları çizmişlerdir. Benzer şekilde yerel sakinler Almanya'nın Hamburg şehrindeki 30 işlek caddeyi 1991 Eylül ayında daha düşük hız sınırları, yayalardan yana olan trafik kısıtlamaları ve otobüslerle bisikletlere ayrılmış yolları ile ilgili isteklerini vurgulamak üzere kapatmışlardır. Yöntemleri ne olursa olsun ulaşım reformcuları artık otomobilin sesinin, kirliliğinin ve savurganlığının hakim olmadığı, arabaların daha az kullanıldığı, çünkü onlara daha az ihtiyaç duyulan, evlerimize daha yakın yerlerde çalıştığımız ve alışveriş yaptığımız, kısa yolculukları toplu taşıma araçlarıyla gerçekleştirdiğimiz ve daha uzun seyahatleri çoğunlukla trenle çıktığımız bir şehrin hayalini paylaşmaktadırlar. Stockholm ve Toronto gibi şehirlerde elde edilen başarılardan etkilenen ve Los Angeles ve Mexico City tıkanıklıklarından gözleri korkan bu reformcular, küresel yakınlaşma hedefiyle kesişen bir gündemi zorlamaktadırlar. Otomobil sınıfında olan bizler, yürüyenler sınıfındakilerle bisiklet, otobüs ve trenlere binerek orta yolda buluşmalıyız. 7. Bölüm. Yaşamın Aslı. Tüketim toplumları genellikle materyalist olarak değerlendirilmektedir. Fakat daha derin düşünüldüğünde tam tersinin doğru olduğu görülür. Şair ve çiftçi Wendell Berry'nin ileri sürdüğü gibi, materyalist insanlar maddi şeyleri yalnızca tüketmezler, onlara özen gösterirler ve hatta onları umursarlar. Ekonomimiz öyle bir haldedir ki bir şeylere dikkat etmeye maddi gücümüz yetmez. İş gücü pahalıdır, zaman pahalıdır, para pahalıdır. Fakat maddeler, yaratılışın aslı öylesine ucuzdur ki onlara dikkat etmeye de paramız yetmez. Bir toplumun metallere, kimyasal maddelere, kağıda ve diğer maddelere karşı tavrı, o toplumun doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisinin başlıca belirleyicisidir. Enerji endüstrisi gibi ham madde elde eden ve işleyen endüstriler, tüm insan çalışmalarının en kirleticisi, en çok enerji kullanan ve ekolojik açıdan en yakıcı türleri arasındadır. Kimyasal madde, mineral, ahşap ve kağıt üretimi, ABD enerji tüketiminin yaklaşık olarak %15'ini oluşturmaktadır. Ve yalnızca metal, kimyasal madde ve kağıt üretimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki endüstriyel kirletici madde yayımının %85'ini oluşturmaktadır. Eğer madde Burr'ün deyimiyle yaratılışın aslı ise, zengin ülkeler çok materyalist olmak bir yana, normalden bile daha az materyalisttir. Gelir arttıkça maddi şeylerle ilgilenme isteği azalıyor gibi görünmektedir. Dünya ekonomi merdiveninin en alt basamağında bulunan ve çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan 1 milyar insanın geçimlerini halen yaptıkları gibi yaşadıkları yerdeki arazilerden ve ormanlardan topladıkları şeylerden sağlarken savurganlık yapmaya gücü yetmemektedir. Bu insanların her gün kullandıkları şeyler yaklaşık yarım kilogram tahıl, 1 kilogram odun ve hayvanların için yem, kuramsal olarak yenilebilir kaynaklardır. Ne yazık ki uygulamada topraksızlık ve nüfus artışı, genellikle yoksulları hem çevreyi hem de kendilerini, ormanları, bitkileri, toprakları ve vahşi yaşamı gereğinden fazla kullanarak daha da fazla yoksullaştırdıkları kıyı ekosistemlerine doğru itmektedir. Maddi açıdan yoksul olanlar, sahip oldukları az sayıdaki endüstriyel ürünü, araç gereç, bir iki kitap, belki plastik bir kase dikkatle korumaktadırlar. Fakat yenilemeyen kaynaklardan yapılmış olan en temel dayanıklı ürünlerden mahrum kalmaktadırlar. Plastik su boruları, saç çatıları ya da hafif tekerlekli ve bilyeli arabaları olmadan idare etmeleri gerekmektedir. Ve radyo, buzdolabı ve fırın gibi konforların eksikliğini hissetmektedirler. Genellikle yılda 10'ar kilogram çelik ile kağıt ve bunlar gibi az miktarda çimento tüketmektedirler. Bakınız tablo 7.1. Tablo 7.1. Seçilen ülkelerde 80'lerin sonlarında kişi başına düşen çelik, kağıt ve çimento kullanımı. Birinci söylenen ülke, ikincisi çelik, üçüncüsü kağıt kilogram olarak, dördüncüsü çimento. Japonya 582, 222, 665. Sovyetler Birliği 582, 36, 470. Batı Almanya 457, 207, 476. Amerika Birleşik Devletleri 417, 308, 284. Türkiye 149, 8, 436. Brezilya 99, 27, 167. Meksika 93, 40, 257. Çin 64, 15, 185. Endonezya 21, 5, 73. Hindistan 20, 3, 53. Nijerya 8, 1, 31. Bangladeş 5, 1, 3. Çelik 1987, kağıt 1989, çimento 1990. Çimento sayıları kişi başına düşen üretim.